8. Kaset 2. Yüz. Böylece Willy Brandt'ın 1967 yılında ortaya attığı Doğu politikası, bu politikanın özüne uygun olarak imzalanan antlaşmalarla uygulama alanına girmiş ve Federal Almanya'nın bu davranışı Soğuk Savaş'tan yumuşamaya geçişte en önemli basamak taşı olmuştur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Önerileri. 1957 yılından sonra Doğu Avrupa ülkeleriyle Sovyetler Birliği gerek Avrupa'nın ya da belirli bazı bölgelerinin nükleer silahlardan arındırılması ve bölgesel nitelikte işbirliği tasarıları, gerekse genel Avrupa barışı ile ilgili olarak çeşitli önerilerde bulunmuş, Batı bloku ise şu ya da bu nedenlerle bu önerileri olumlu karşılamamıştır. 1. Stoika planı ve sonrası. 1957 yılında Romanya Başbakanı Liviu Stoica, kendi adıyla anılan ve Balkanlarda işbirliğini savunan bir plan ortaya attı. 17 Eylül 1957 tarihinde açıklanmış bulunan planın önemli noktaları şunlardır. İ. Balkanlardaki ekonomik ve kültürel gelişmenin şu aşamasında bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişme ve güçlenme imkanları çok büyüktür. II. Balkanların bazı devletleri arasında çözülmemiş anlaşmazlıklar vardır ama bunlar işbirliğini engellememelidir. İyi. Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi Balkan ülkelerinin yararına olacaktır ve bu yüzden ortak ekonomik girişimlerde bulunulmalıdır. İyi ve Balkan halkları arasında kültürel bağlar güçlendirilmelidir. Görüleceği gibi Stoica planının önemli bir özelliği nükleer silahlardan arındırılmış Balkanlardan söz etmemesidir. Stoica böylesine anlaşmazlıklar yaratabilecek bir nokta için zamanı erken bulmuş, önce genel bir işbirliğinin çerçevesini kurmak istemiştir. Stoica Balkanlarda işbirliği önerisini 1959 Haziran'ında tekrarladı. Bu önerisinin birincisinden farklı 3 önemli özelliği vardır. İ. Öneri Balkanlarda nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulmasını da içermekteydi. Bu bakımdan ABD'nin 1958 ve 1959'da Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya yerleştirmiş olduğu füze üslerine yönelmiş olup, bunların sökülmesini amaç edinmişti. İ. Önerinin arkasındaki Sovyet desteği birincisindekinden çok daha açık ve güçlüydü. İ. İşbirliğinin alanı içine İtalya'yı da alacak biçimde genişletilmişti. Bu da önerinin ana amacının Güneydoğu Avrupa'daki Amerikan füze üsleri olduğunu göstermekteydi. Bundan bir süre önce Polonya Dışişleri Bakanı Edim Rapaci, Stoica planından çok daha kapsamlı ve Orta Avrupa'yı da içeren bir nükleer silahlardan arınma planı ortaya atmış ve öneri reddedilmişti. Daha sonra Bulgaristan 1964 yılına kadar Balkanlarda işbirliğinin savunuculuğunu yaptı. 1966 yılından sonra ise başta Sovyetler olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri bir Avrupa Güvenlik Konferansı toplamak için çabalarda bulundular. 2. Bükreş önerisi ve sonrası. Sovyetler Birliği 1956 yılındaki 20. Komünist Parti Kongresi'nde barış içinde bir arada yaşama ilkesini benimsemiş ve dış politikasına belirli bir yumuşaklık vermişti. 1957 yılında ise Avrupa'nın kuzeyinden başlayıp Orta Avrupa'dan geçerek Doğu Akdeniz'e kadar uzanan topraklarda silahsızlandırılmış bölgeler kurulması yolunda ortaya atılan planları desteklemeye başladı. Kurulacak böyle bir kuşak, Batı ile Sovyet etkisindeki Doğu arasında bir tampon görevini yapacaktı. Böylece Sovyetler Birliği'nin ısrarla izlediği ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Avrupa'da komünist devletlerin kurulmasıyla büyük ölçüde başardığı, kendisiyle Almanya ve Batılılar arasına tarafsız bir bölge koyma politikası tamamlanmış olacaktı. İşte bu çerçeve içinde 1966 Varşova Paktı Bakanlar Konseyi'nin Bükreş'teki toplantısında yeni öneriler ortaya atıldı. 1966 önerilerinin iki ana özelliği vardı. Sovyetler Birliği, Doğu Alman rejiminin tanınması yoluyla Orta Avrupa'da statükoyu korumak ve tümüyle bir Avrupa örgütü kurarak ABD'nin Avrupa ile bağlantılarını gevşetmek amacındaydı. Bu yüzden Bükreş önerileri Batı tarafından kuşkuyla karşılandı. Önerinin önemli noktaları şunlardır. İ. İki Alman devletiyle de normal ilişkilerin kurulması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi. İ. NATO ve Varşova paktlarının karşılıklı olarak ortadan kaldırılmasıyla Avrupa'da askeri gerginliğin son bulması. İ. Federal Almanya'nın nükleer silahlara sahip olmasının önlenmesi. İ ve tüm Avrupa sınırlarının ve bu arada Oder-Neisse ve iki Almanya arasındaki sınırların kesinliğinin kabul edilmesi. Öneriye göre bu temel noktalarda anlaşmaya vardıktan sonra bir Avrupa Güvenlik Konferansı toplanabilirdi. 1966-1968 yılları arasında her iki blokta da ortaya çıkan gelişmelerin sonucu olarak Doğu bloku önerilerinin niteliği değişmeye başladı. Bu yolda en önemli değişiklik Federal Almanya'da Doğu Almanya'nın Doğu-Batı yakınlaşması ile ilgili toplantılarda eşit bir üye olarak görülmesi eğiliminin güç kazanmasıydı. Dolayısıyla Doğu Almanya'nın toplanacak bir Avrupa konferansında Batı Almanya ile eşit düzeyde bulunması bir sorun olmaktan çıkmıştı. İkinci değişiklik, 1968 yılında Varşova Paktı kuvvetlerinin Çekoslovakya'yı işgalidir. Bu olay biraz da çelişkili olarak Sovyetlerin güvenlik konferansı çağrısına hız kazandırması sonucunu doğurdu. Çekoslovak olayının yarattığı bunalım, Sovyetler Birliği'ne Doğu Avrupa statükosunun batılı devletler tarafından tanınmasının önemini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Sovyet önderleri, Doğu Avrupa'da kurulmuş bulunan statükonun bile evrimden geçtiğini ve bu evrimin yön ve hızını denetim altına almanın gerektiğini anlamışlardır. Bunu sağlayacak güç Varşova Paktı olduğundan, bu tarihten sonraki önerilerde NATO ve Varşova Paktı'nın karşılıklı olarak kaldırılması üzerinde pek durulmayacaktır. İşte bu gelişmelerden sonra Sovyet bloku, 1969 tarihli Budapeşte önerisinde bulunacaktır. 2. Budapeşte önerisi. Uluslararası ilişkilerdeki bu değişikliklerden ve Sovyetlerle Doğu Avrupa ülkelerinin Budapeşte'de yaptıkları toplantıdan sonra, 17 Mart 1969'da yeni bir güvenlik konferansı önerisinde bulunuldu. Bu öneri 1966'dakinden birkaç bakımdan farklıdır. Bir kere böyle bir konferansın toplanabilmesi için Doğu Alman rejiminin tanınması ön koşulu kaldırılmıştı. İkinci olarak böyle bir konferansa ABD ile Kanada'nın katılmasının herhangi bir engel oluşturmayacağı açıklanmıştı. Ne var ki Sovyetler Birliği bunları konferansın toplanması yolunda bir engel olarak saymıyor ama kurulacak olan Avrupa Güvenlik Sistemi'nin gereği olarak Doğu Alman rejiminin tanınmasında ve ABD'nin Avrupa'dan askerlerini çekmesinde ısrar ediyordu. Bu davranış değişikliğinin nedeni konferansın toplanmasına daha çok önem vermeye başlaması ve ABD'nin böyle bir konferansa katılmasının konferansı daha ilgi çekici hale getireceğiydi. Üçüncü değişiklik ise NATO ve Varşova Paktı'nın sona erdirilmesini konferansın toplanması için bir ön koşul olarak görmemesiydi. Bu değişikliği etkileyen olay, 1968 Çekoslovakya bunalımı ve ayaklanmanın bastırılmasında Varşova Paktı kuvvetlerinin büyük bir ustalıkla kullanılmasıydı. 1969 Budapeşte önerisinin özü şuydu. İ. Genel bir Avrupa Güvenlik Konferansı'nın toplanması. İ. Karşılıklı güven havasının yaratılması için uluslararası ilişkileri zehirleyecek hareketlerden kaçınılması ve İ. Genel konu olan barıştan başlayıp yumuşama, silahsızlanma ve işbirliği konularında köklü önlemler alınması. Batılı devletler bu önerileri kabul etmediler. Yorumlarına göre önerilerin asıl amacı Federal Almanya'nın 1967 yılında başlattığı Doğu politikasına karşı bir strateji oluşturmaktı. Böyle bir konferansla Federal Almanya yalnız bırakılacak ve yeni politikası başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Ancak şu da vardı ki bu Budapeşte önerisinden sonra Avrupa güvenliği konusundaki çabalar her iki blokta da hızla gelişecek ve 6 yıl sonra Helsinki belgesine varacaktır. 2. Japonya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin işgali altına giren Japonya'da Batı modeli bir demokrasinin yerleştirilmesi amacıyla yeni ve parlamenter sistemi kuracak bir anayasa kabul edildi. Ancak ABD'nin Japonya'da gerçekleştirdiği değişiklik yalnız anayasa ile sınırlı kalmadı. Japon imparatorunun tanrısal niteliği kaldırılarak yetkisi yalnızca seremoni göreviyle sınırlandırıldı. Kolluk kuvvetlerinin dışında silahsızlandırıldı ve ABD Japonya'nın güvenliğini sağlama yükümlülüğü altına girdi. Medeni hukuk büyük ölçüde değiştirilerek kadın erkek eşitliği gerçekleştirildi. 1950 Kore Savaşı'ndan sonra 1951 yılında işgal altındaki devlet statüsüne son verildi. Bu noktadan sonra ABD'nin Japonya'yı değerlendirme biçimi temelinden değişikliğe uğradı. İşgal altında yenik bir devletken Uzak Doğu'da Kore Savaşı ve Çin'de komünist yönetimin kurulmasıyla ortaya çıkan komünist genişlemesinin durdurulmasında önemli bir rol oynayabilecek dost devlet haline geldi. Bunun sonucu olarak ABD ile Japonya arasında 8 Eylül 1951 tarihinde barış antlaşması ve karşılıklı güvenlik paktı imzalandı. Böylece Japonya hükümran bir devlet oldu. Sovyetler Birliği ile Japonya arasında savaşı sona erdiren antlaşma ise 1956 yılında imzalandı. Ancak savaşta Sovyet işgali altına düşen 4 Kuril Adası üzerinde hükümranlık hakları ile ilgili anlaşmazlık çözülemedi. Bugün de Rusya Federasyonu ile Japonya arasında önemli bir sorundur. İlişkilerin gelişmesini izleyerek ABD 2. Dünya Savaşı'ndan beri elinde tuttuğu Borin, Iwo Jima ve Marcus adalarını 1968 yılında Japonya'ya devretti. 1972'de ise adada Amerikan üssünün devam etmesi koşuluyla Okinawa adasını Japon egemenliğine bırakan Japon-Amerikan Antlaşması imzalandı. Batılı bir model içine oturtulan tek doğu ülkesi olan Japonya, kısa bir süre içinde doğunun endüstri devi haline geldi. Sentetik, elyaf, çelik, çimento, elektronik ve öteki önemli endüstri ürünlerinde 1980'lere gelindiğinde dünyanın ilk sıralarında yer almaya başladı ve fabrikalarının çeşitli dal ve şubeleri Batı dünyasının üretim merkezlerini işgal etti. Artık ABD ile Japonya aralarında dünya ticaretinin yarısını oluşturmaktaydı ve birbirlerinin en iyi müşterisi durumundaydılar. Japon ekonomisi için Amerikan pazarı vazgeçilmez duruma gelmişti. Son zamanlarda ortaya çıkan sorun, bu ticaretten Japonya'nın daha çok yararlanmasıdır. Bazılarına göre bunun nedeni, Japonya'nın ABD'den ithalatını kısıtlaması ve ucuz el emeği ile ürettiği malları düşük fiyatla Amerikan pazarına sürmesidir. Bazılarına göre ise ABD'nin daha kaliteli olan Japon malları ile rekabet edememesi ve dolayısıyla Japonya'nın daha çok, daha iyi ve daha ucuz mal üretmesidir. Her ne kadar Başkan Bush 1992 Ocak ayında Tokyo'yu ziyaret ederek araba, araba yedek parçaları, bilgisayar, kağıt ve cam eşyada ticaret kolaylıkları elde etmişse de Japonya'nın ABD ve öteki gelişmiş ülkelerle ticaret fazlası hala sürmekte ve bu da önemli ekonomik anlaşmazlıklara yol açmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik rekabet ne biçim alırsa alsın, önemli olan nokta güçlü bir Japonya'nın ABD'nin siyasal çıkarları için hayati öneme sahip olmasıdır. Bu özellikle Pasifik bölgesi için doğrudur. Japonya olmadığı takdirde ABD bir Asya ve Pasifik gücü olarak başat statüsünü herhalde uzun süre devam ettiremez. Japonya, Güney Kore'nin dışında Amerikan birliklerinin büyük miktarlarda konuşlandırabileceği tek ülkedir. Ancak iki ülke arasında siyasal alanda da anlaşmazlıklar yok değildir. Japonya, petrol bağımlılığı dolayısıyla kendisi kadar Orta Doğu petrollerine bağımlı olmayan ABD'nin İslam ülkelerine karşı politikasını gereksiz derecede sert bulmaktadır. Japonya, ÇHC ile ilişkilerini de geliştirme yoluna girmiştir. 1978 Ekim'inde Çin'le 1931 yılından beri devam eden savaş durumuna son veren bir barış ve dostluk antlaşması imzalandı. Aynı yıl imzalanan ekonomik işbirliği anlaşması ile Çin, Japonya'nın en büyük ticaret ortağı oldu. İleride ÇHC'yi ABD'den sonra ikinci büyük ihracat alanı haline getirmek istemektedir. Japonya ile birleşik, güçlü ve kalkınmış bir ÇHC arasında gelişecek ilişkiler ya da aralarında varılabilecek bir ittifak, Uzak Doğu'da ve giderek tüm dünyada siyasal dengeyi değiştirebilecek niteliktedir. Eğer günün birinde Batı üstünlüğü Doğu tarafından dengelenecekse, bu büyük olasılıkla Çin-Japon ittifakı üzerinde olacak gibi görünüyor. 3. Çin Halk Cumhuriyeti. 1949 Ekim'inde Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden sonra Mao Zedong Çin Komünist Partisi Başkanı, Chu Enlai ise Başbakan ve Dışişleri Bakanı oldu. 1950 yılında Sovyetler Birliği ile 30 yıllık dostluk, ittifak ve karşılıklı yardım antlaşması imzalandı. İttifakın imzalanmasından hemen sonra içeride burjuva kapitalistler, vatan hainleri ve karşı devrimcilere yönelik büyük bir temizleme faaliyetine girişilerek en az 800 bin kişi öldürüldü. Toplumsal suçlama, kendi kendine eleştiri sistemi ve beyin yıkama gibi Doğu gelenekleriyle tüm toplumsal sınıfların ortadan kaldırılmasına yönelik Batı geleneği başarılı bir biçimde birleştirilerek Mao putlaştırıldı ve siyasal endoktrinasyon görülmemiş boyutlara ulaştı. Gerçekte yapılanların bir kısmı Çin geleceğine hiç de yabancı sayılmaz. 1949'dan sonra laik Marksizm, laik Konfüçyüs düşüncesinin yerini aldı. Mao'nun tanrı yönetici imgesi de Çin tarihine ters değildi. Çin'de yeni olan aile kurumunun boşlanmasıyla yıkılan Çin geleneğidir. Ülkenin ekonomik kalkınması için ilk 5 yıllık plan 1953 yılında yürürlüğe girdi. İkinci ve öncekinden çok daha ihtiraslı olan kalkınma planı, ileriye doğru büyük hamle adıyla 1958 yılında başladı. Sovyet yardımı ile endüstrileşmeye ağırlık verildi ve maden ile iş gücü kaynağı Sovyet teknik yardımıyla birleşince ÇHC Sovyetlerin en önemli pazarı haline geldi. 1955-1957 yıllarında tarımın kolektifleştirilmesine rağmen tıpkı endüstride olduğu gibi tarımda da başarı sağlanamadı. Batıdan tahıl ithaline başlandı. 1966 yılında yeni bir 5 yıllık kalkınma planı ile birlikte Mao'nun Büyük Proleter Kültürel Devrim Hareketi başladı. Bu hareketin amacı devrimi sürekli ayakta tutmak ve belirli bir süre sonra her rejimin akıbeti olan bürokratlaşmayı önlemekti. Bunun için genç devrimciler silahlandırılarak Kızıl Muhafızlar adıyla ülkenin dört köşesine gönderildiler. Sonuçta hareket amacından taşarak öyle bir anarşiye yol açtı ki Mao orduyu kullanarak düzeni yeniden kurmak zorunda kaldı. Mao'nun bu davranışı ters tepki ve 1969 yılında parti üyeleri, ordu komutanları ve yüksek bürokratlar harekete geçerek kültürel devrimin güçlü adamı olan Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lin Piao'yu düşürdüler. Mao ise 1976'da öldü. 1977'de aşırı unsurlar arasında olan Mao'nun dul eşi Chiang Ching ile 3 arkadaşı Dörtler Çetesi tutuklanarak mahkemeye verildiler. Bu tarihten sonra ÇHC sürekli sınıf çatışması yerine modernleşmeyi temel ilke kabul ederek yavaş yavaş daha tutucu ve bir bakıma yenilikçi iç politika ile daha ılımlı bir dış politika izlemeye başladı. Özellikle Moskova-Pekin çatışmasının açıkça ortaya çıkmasından sonra ABD ile ilişkilerini önce normalleştirdi ve sonra askeri işbirliği de dahil sıkılaştırmaya başladı. Çin Komünist Partisi Başkanı Hua Kuo-feng ve Başbakan Yardımcısı Deng Xiaoping gibi önderlerin yönetiminde BM Güvenlik Konseyi'nde temsil yetkisini de eline geçirdi. 1977'de Çin'de Mao döneminin bitip Deng döneminin başladığı söylenebilir. 1980'lerin ilk yıllarından başlayarak 3 madde altında toplanabilecek olan reform hareketi gerçekleştirilmeye başladı. İlk olarak dörtlü modernleşme adı verilen kalkınma modeli hayata geçirildi. Bu tarım, sanayi, savunma ve teknoloji alanlarında yenilenmeyi ve gelişmeyi amaçlandırıyordu. Deng ikinci olarak Sovyetlerden çok önce Çin ekonomisini dış yardımlara açtı. Sosyalizmi piyasa koşullarına uydurma yolunda karma ekonomik bir yapının gerçekleşmesi için uğraştı. Merkezi yönetime ek mali kaynak sağlamak için tarımda devlet desteklemesini kaldırdı. Bu çabaların sonunda Çin ekonomisi büyüdü. Ancak desteklemenin kaldırılması ve üretimin artan tüketimi karşılayamamasının doğal sonucu olarak fiyatlar yükseldi. 1989 yılında ortaya çıkan Tiananmen Meydanı olayları olarak bilinen ve kanlı bir biçimde bastırılan öğrenci ayaklanmalarının temel nedenlerinden biri budur. Üçüncü olarak gençleştirme hareketini başlatılarak parti içinde ve devlet yönetiminde yaşlılar yerlerini gençlere bırakmaya zorlandılar. Bu gençleştirme 1981'de başlayıp 1985'te hız kazandı. İşte bu ortamda ve 1987 yılında öğrenci hareketleri başladı. Giderek bir kesim aydın ve işçiler tarafından da desteklendi. 4 Mayıs 1989'da Pekin'de işçi ve öğrenciler demokratik reform isteğiyle yürüyüşe geçtiler. Gösteriler Sovyet önderi Gorbaçov'un 15-18 Mayıs'ta Pekin'e yaptığı ve 1959'dan beri ilk Sovyet-Çin doruğu olan ziyarette daha da şiddetlendi. Pekin'de 1 milyon kişi Gorbaçov'un Sovyetlerde gerçekleştirdiği demokratikleşmenin Çin'de de hayata geçirilmesini ve Deng başta olmak üzere bir kısım önderlerin görevlerini bırakmalarını istiyordu. Bunun üzerine sıkı yönetim ilan edilerek ordu birlikleri Pekin'e getirildi ve Tiananmen Meydanı'ndaki bu demokratikleşme çağrısı 3-4 Haziran 1989'da çok kanlı bir biçimde bastırıldı. Batılı kaynaklar 5000 kişinin öldüğünü ve 10.000 kişinin de yaralandığını duyurdular. Şimdi sorulacak soru, yenilikler ortamında böyle bir halk hareketinin neden çıktığıdır. Yanıtı yakın ve temel nedenler olmak üzere iki kategoride toplayabiliriz. Yakın nedenler arasında Deng'den çok daha liberal bir çizgide olan eski genel sekreter Hu Yaobeng'in 1989'da çekilmesi ve onun politikasının gençlerce dile getirilmesi sayılabilir. İkinci olarak Sovyetler'de ekonomik ve siyasal yeniden yapılanma ve dışa açılma politikaları güden Gorbaçov'un Pekin'i ziyareti de önemlidir. Ziyareti bahane eden gençler aynı doğrultuda yenilikler istemişlerdir. Temel nedenler arasında en önemlisi Çin'de ekonomik reformları ve liberal politikaları siyasal yenilenmenin izleyememesidir. Öğrencilerin basın özgürlüğü, insan haklarına saygı ve öğrenci derneğinin tanınması yolundaki istekleri gerçekleştirilmemiştir. Genel Sekreter Deng Xiaoping ve Başbakan Li Peng, istikrarlı bir siyasal ve toplumsal ortam gerçekleşmeden ekonomik reformların baltalanacağı ve siyasal yenilenme için acele edilmemesi gerektiği görüşündedirler. İkinci olarak ekonomileri gelişen ülkelerde tek partili siyasal sistem halkın yükselen özlemlerine cevap verememektedir. 1980'li yılların özellikle sonlarına doğru Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde görülen budur. Çin ise çok daha içine kapanık bir toplum olduğundan siyasal değişiklikler kolay ve çabuk ortaya çıkmamaktadır. Ancak er ya da geç, çok partili siyasal sistem ekonomileri gelişen ülkeler açımından bir gereklilik haline gelecek gibi görünüyor. Tiananmen olaylarından sonra ABD ile Çin arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir yol izledi. Son zamanlara kadar Amerikan başkanları ve özellikle Başkan Bill Clinton, iki ülke arasında siyasal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini, Çin'de gerçekleşmesini istedikleri insan haklarına bağlamışlardır. Gerçekten insan hakları günümüzün belki de en önemli ve uygar toplumların mutlaka üzerinde ciddiyetle durmaları gereken akımıdır. Ancak Çin önderlerinin demokratikleşmeyi ağırdan almalarının temelinde, Gorbaçov önderliğindeki Sovyetler Birliği'nin başına gelenler ve Çin gibi bir nüfus ejderinin sistem değişikliklerini biraz yavaş gerçekleştirmesi gerektiği anlayışı herhalde önemli rol oynamaktadır. 4. Doğu blokunda çok merkezlilik. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Komünist blokta görülen tek parçalı ve Moskova'ya sıkı sıkıya bağlı birlik, 1960'larla birlikte yavaş yavaş zayıflamış ve bunun yerine göreli olarak bağımsız merkezler ortaya çıkmıştır. Stalin'den sonra Sovyet dış politikası. Stalin'in 1953 yılında ölümünden sonra iktidara gelen Sovyet önderleri, Stalin'in kişisel tutkularını yansıtan Marksist-Leninist ve Stalinist felsefeyle yüklü bir dış politika devraldılar. İçte çeşitli sorun ve baskılar, dünyada tehlikeli gelişmeler vardı. Kore'de bırakışma görüşmeleri durmuş, Washington'da Doğu Avrupa için kurtuluştan söz eden bir yönetim iş başına gelmiş, Federal Almanya durumunu güçlendirmeye başlamıştı. Sovyet politikasının öteki kısımlarında olduğu gibi, dış politikada da Stalin'in ölümü önemli bir değişiklik başlattı. Stalin'in ölümünden kısa bir süre sonra biçimlenmeye başlayan yeni tutumu, Sovyetler Birliği'ni uluslararası ilişkilerin ulus devlet dünyasında daha doğru bir perspektif içine yerleştirmek için gelişen bir gerçekçilik biçiminde tanımlanabilir. Sovyet önderleri durumlarını bu açıdan kapitalist dünyaya karşı yeniden saptamışlar, taktik ve yöntemlerini yeni baştan değerlendirmişlerdir. Sovyet Başbakanı Malenkov, Stalin'in katı politikasının aksine uluslararası gerginliği yumuşatma ve Batı ile uyuşmazlıkları görüşmelerle çözme yollarını aramış, bunun sonucu olarak Kore Savaşı'nı 27 Temmuz 1953'te bırakışma ile hemen çözüme bağlamıştır. Çünkü yeni Sovyet önderleri doğacak en küçük bir savaşın bile genişleyerek yalnız kapitalist bloku değil, Sovyetler Birliği'ni de yıkacağını anlamışlardı. 1. Avrupa politikası. Sovyetler Birliği'nin Batı Avrupa'ya karşı tutumu büyük değişiklikler göstermemiş, ancak genel tutum Stalin'inkinden daha yumuşak, daha ustaca ve daha inandırıcı olmuştur. Sovyet dış politikasının asıl amacı Sovyetler Birliği'ni korumak olduğuna göre Batı Avrupa'ya karşı açıkça anlatılmayan Sovyet amacı, buradaki güç dengesini Sovyetler lehine değiştirmekti. Sovyetlere göre bu amaç, Amerikan üs ve kuvvetlerinin Avrupa'dan çıkması, NATO'nun dağılması, Batı Almanya ile müttefikler arasındaki bağların gevşemesi sonucu, Almanya'nın Sovyet denetiminde birleşmesi ve böylece Avrupa'da kendilerine elverişli bir ortamın kurulması ile gerçekleşebilirdi. 30 Mayıs 1953'te verilen bir nota ile Sovyetler Birliği Türk toprakları üzerindeki iddialarından ve Boğazlar üzerindeki özel ayrıcalık isteklerinden vazgeçtiğini bildirdi. Yunanistan ve Yugoslavya ile normal diplomatik ilişkiler kurdu. Özellikle Yugoslavya ile 1948 yılından beri kopuk olan ilişkileri düzeltmek ve Yugoslavya'yı yeniden Sovyet blokuna çekmek amacıyla 1955 Mayıs ve Haziran aylarında yeni başbakan Bulganin ile parti genel sekreteri Nikita Kuruşçev Belgrad'ı ziyaret ettiler. Orada geçmiş Sovyet politikasında yanlışlar yapıldığını kabullenerek Tito'dan özür dilediler. 1955 Eylül'ünde kendi girişimleriyle Moskova-Bonn diplomatik ilişkileri kuruldu. Avusturya'ya karşı Sovyet tutumu 1955 Mart'ında birdenbire değişti ve kısa bir süre için yeniden Dışişleri Bakanı olan Molotov, Avusturya ile yapılacak antlaşmanın Almanya ile barış antlaşmasının imzalanmasına bağlı olmadığını ilan etti ki Sovyetler Birliği daha önce aksi tez üzerinde ısrar etmekteydi. 15 Mayıs 1955'te Avusturya Devlet Antlaşması imzalandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik devletlerle yapılan barış antlaşmalarından ayrı olduğunu vurgulamak için antlaşmaya bu ad verilmiştir. Bu antlaşma ile bloklara katılmama koşulu ile Avusturya tam bağımsızlığını kazandı ve Sovyetler Birliği buradaki işgal askerlerini çekti. Doğu Almanya'ya gelince bu konuda yumuşama olmadı. Stalin'in ölümünden sonra bu konudaki Sovyet önerileri Doğu Almanya'yı ayrı bir birim olarak sürdürmek ve Batı Almanya içine karışıp kaybolmasını önlemek amacına yönelmiştir. Sovyetler Birliği içte kendini Stalin rejiminin katılığından kurtardığı ölçüde öteki komünist ülkelerle de ilişkilerini değiştirdi. 1948-1953 arası Polonya, Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Arnavutluk tam anlamıyla Sovyetler Birliği'nin uyduları durumundaydılar. Stalin'in ölümünden 20. Kongre'ye kadar olan dönemde bu katı denetim gevşetilmiştir. Moskova genel yönergelerle yetinerek ayrıntılara girmekten çekinmiş, Doğu Avrupa devletleriyle askeri ilişkilerini sağlam temellere bağlamak için 14 Mayıs 1955'te 20 yıl süreli Varşova Paktı'nı kurmuştu. 2. Asya Politikası. Asya kıtasındaki Sovyet politikası Stalin'in ölümünden sonra değişti. Ancak Sovyetler Birliği'nin izlediği temel amaç aynı kalmıştır. Öteki yerlerde olduğu gibi Asya'da da Sovyetler değişik siyasal sistemlere sahip ülkelerin barış içinde bir arada yaşaması, ticaretin ve teknik yardımın gelişmesi üzerinde önemli durmuşlardır. 1949 yılında Çin'de komünistler iş başına geçtikleri zaman Mao, "Biz uluslararası alanda Sovyetler Birliği'nin önderliğinde emperyalizm karşıtı blokun içindeyiz." demişti. 14 Şubat 1950'de ÇHC ile Sovyetler Birliği arasında dostluk, ittifak ve karşılıklı yardım antlaşması imzalandı. Bu antlaşma aslında Mao'nun sözlerinin askeri, ekonomik ve siyasal bakımdan uygulanmasına bir başlangıçtır. Bu antlaşma ile ÇHC 1952-1957 yılları arasında birinci 5 yıllık planını gerçekleştirme yoluna koydu ki, bu planın hemen hemen tek finansman kaynağı Sovyetlerin sağlayacağı ekonomik yardımdı. Kısacası ÇHC bu dönemde tam anlamıyla Moskova'ya bağlı durumdaydı. Zaten Stalin'in ölümü Çin-Sovyet ilişkilerinde önemli bir etki yapmadı. Sovyetler için kolektif önderlik sistemini kabul etmekle birlikte bunu kendileri uygulamadılar. Stalin'in ölümünden sonra seçkin bir komünist durumuna gelen Mao, o dönemde Moskova'ya kafa tutacak durumda değildi. 3. Orta Doğu Politikası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği belirli bir süre Orta Doğu sorunlarından uzak durdu. Böyle bir davranışın nedenleri, savaştan sonra bu bölgede Sovyet siyasal etkisinin azalması, güçlü komünist partilerin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin bulunmamasıdır. Ancak özellikle 1955 Şubat'ında Bağdat Paktı'nın kurulması, Sovyetlere Orta Doğu'da daha etkin bir politika izlemesi gerektiğini gösterdi ve ayrıca böyle bir olanağı da sağladı. Bağdat Paktı'nın kurulmasıyla Orta Doğu ikiye bölünmüş olmaktaydı. Sovyetler açısından böyle bir bölünmeyi sürdürmek ve öteki Arap devletlerinin bir Batı ittifakı içine girmelerini önlemek gerekmekteydi. Bunun için de özellikle Mısır'da Başkan Nasır'ı desteklemeye başladılar. Önceden kötülenen Nasır 1955 yazında Batı ittifaklarına girmeyip tarafsız kalan, Sudan halkının İngiliz emperyalizminden kurtarılmasında büyük emeği geçen ve Bandung Konferansı'nda barış içinde bir arada yaşama ilkesini savunan başarılı bir önder olarak selamlandı. Ancak şuna da işaret etmek gerekir ki, çok güçlü ve etkili komünist partilerin bulunmadığı Orta Doğu'da Sovyet politikası ideolojik amaçlardan çok basit bir güç politikasına dayanmaktaydı. Bu davranışlar Sovyetler Birliği'nin Stalin'in ölümüyle başlattığı barış ve barış içinde bir arada yaşama kampanyasının temellerini ortaya koyar. Yeni Sovyet önderleri 1917'de Lenin'in barış kampanyası ile kazandığı büyük avantajı anımsamış görünmekteydiler. İşte bu davranışlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış bulunan Soğuk Savaş'ın yarattığı gerginliği 1950'lerin ortalarında yumuşatmıştır. Şimdi ele alınacak olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin SBKP 20. Kongresi işte bu hava ve koşullar altında toplanmıştır. SBKP'nin 20. Kongresi. SBKP kongrelerinde parti programı okunur, üzerinde görüşmeler yapılır ve kabul edilirdi. Genel olarak 4 yılda bir toplanan kongreler, Sovyet iç ve dış politikasına ışık tutan çok önemli olaylar arasındaydı. 20. Kongre'nin ötekilerden daha önemli olmasını sağlayan özellik, Sovyet iç ve dış politikasında ortaya çıkan değişikliklerin burada anlatım bulmuş olmasıdır. 1. Stalin, Putin'in yıkılması. Stalin'in ölümünden hemen sonra başlayan Stalin'i kötüleme kampanyası, 20. Kongre'de doruğuna vardı ve kişiliğine doğrudan saldırılarda bulunuldu. Çünkü şimdi yerlerini güçlendirmiş bulunan Sovyet önderleri kendi bildikleri gibi bir politika izleyebilmek için Stalin Putin'in ya da MIT'inin yıkılması gerektiğini anlamışlardı. Kongrede konuşan yüksek düzey yöneticileri ve parti üyeleri Stalin'in otokrasisini ve kişiliğini putlaştırmasını eleştirerek bunların kolektif önderlik ilkesiyle bağdaşmadığını söylediler. Khrushchev kongrede okuduğu gizli nutukta Stalin'i her yönüyle eleştirdi ve kötüledi. Bu eleştiri iki nedenden dolayı gerekliydi. Bir kere yeni bir otokratın çıkmasını önlemek için kolektif önderlik ilkesine önem vermek gerekiyordu. İkinci olarak Stalin'in yanılmazlığı efsanesi yıkılmalıydı ki yeni önderler Stalin'in politikasıyla bağlı kalmasınlar. Bu amaçla Mikoyan geçmiş Sovyet diplomasisinde yanlışlıklar yapıldığını ve bazı durumlarda uluslararası ilişkilerin bozulmasından dolayı sorumlu olduklarını kabul etti. Stalin'in tezinin savaş sonrası dönemin gerçeklerine uymadığını, şiddetli bir ekonomik rekabet sonucunda kapitalist ülkelerin birbirlerini boğazlarına yapışmayıp, aralarındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırdıklarını ve Sovyetler Birliği'ne karşı sağlam bir cephe oluşturduklarını söyledi. Kısacası Sovyet dış politikasında yeni tedbirler, yeni ilkeler gerektirmekteydi. Böyle bir hava içinde Sovyetlerin 20. Kongre'de açıkça ilan ettikleri ilk ilke, barış içinde bir arada yaşamadır. 2. Barış içinde bir arada yaşama. İktidarı eline geçirdikten sonra Khrushchev'in asıl amacı ilkesini ekonomik bakımdan geliştirmekti. Bu böyle olunca yukarıdaki ilkeye birinci derecede önem verdi. Bu ilke ilk kez Tibet sorununda Çin-Hint Anlayış Birliği'nin kurulmasından hemen sonra 29 Nisan 1954 iki devlet arasında imzalanan bir ticaret anlaşmasında anlatımını bulmuştur. Daha sonra Chu Enlai'nin Nehru ile görüşmesi sırasında bir kez daha vurgulanmıştır. Bu görüşmede benimsenen beş ilke şunlardı. Toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı, saldırmazlık, başkalarının iç işlerine karışmama, devletler arasındaki ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı yarar temeli üzerinde gelişmesi, barış içinde bir arada yaşama ve ekonomik işbirliği. Şimdi Khrushchev bu ilkeleri Sovyet dış politikasının temeli durumuna getirerek devletlerin bir arada yaşamaları ilkesi ülkemiz dış politikasının dayanağı olmuştur ve böyle de kalacaktır demekteydi. Kruşçev'e göre sosyalist ve kapitalist sistemlerin yan yana var oldukları tartışma götürmez bir gerçekti. Kongrede sosyalizmin kapitalist ülkelere şiddet ve savaş olmaksızın da girebileceğini söyleyerek, Sovyet dış politikasını barış içinde bir arada yaşama ilkesi ve kapitalizm ile sosyalizm arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü reddeden bir temel üzerine oturttu. Ancak Sovyet önderleri yan yana var olmak konusunda belirli bir sınırı da aşmamaya çaba göstermişler, Batı liberalizmi ile savaş dışı mücadelenin terk edilmediğini, tam aksine barışçı yollarla Batı'yı hiç yorulmadan tehdit etmenin Sovyet rejiminin görevi olduğunu söylemişlerdir. Sovyetlerin 20. Kongre'de ikinci ideolojik değişiklik olarak ortaya koydukları ve barış içinde bir arada yaşamanın devamı sayılabilecek ilke, emperyalizm döneminde savaşların önlenebileceği görüşünün kabul edilmesidir. Ancak bu görüş Marksist-Leninist felsefe ile taban tabana zıttı. Bunların bağdaştırılması görevini Kruşçev yüklenerek, Lenin'in savaşların önlenemeyeceği tezini emperyalizm daha geniş bir dünya sistemi olduğu zamanlar ortaya koyduğunu, o dönemde savaş istemeyen siyasal güçlerin emperyalistlere savaştan sakınmaları konusunda baskı yapamayacak kadar zayıf olduklarını söyledi. Bugün ise başta bağlantısız devletler olmak üzere artık emperyalistlerin savaşı çıkarmalarını önleyecek güçler vardı. Bunun doğrudan sonucu olarak yeni Sovyet önderleri proleter devrimi savunan, Leninist kuramı da bir yana iterek Komünist Parti tarafından yönetilen işçi sınıfının demokratik ülkelerde barışçı parlamenter yollarla iktidara gelebileceğini belirttiler. 3. Sosyalizmde ayrı yollar. 20. Kongre'de çok önemli bir ideolojik değişiklik, sosyalizme ulaşmada ayrı yolların var olduğunun kabul edilmesidir. 1948 yazında Sovyetler Birliği ile Yugoslavya'nın aralarının açılmasından sonra bu ilkeye karşı gelinerek tüm Doğu Avrupa ülkeleri için tek bir model, yani Sovyet modeli kabul edilmişti. Kruşçev'in kongrede yaptığı konuşmadan Yugoslavya ile uzun süren bir mücadeleden sonra sosyalizme varmada ayrı yollar tezini kabul ettiğini çıkarıyoruz. Bununla bağlantılı olarak Sovyetler Birliği kongreden sonra merkez sol iktidara sahip ülkelerle de ilişkilerini düzeltip işbirliğini artırmak istemiştir. Sovyet önderlerinin 20. kongrede sosyalizmde ayrı yollar tezini kabul etmelerinin nedenleri şöyle sıralanabilir. İ. Yugoslavya ile bozuk ilişkileri ideolojik ve siyasal bakımdan düzeltmek. İ. Öteki komünist ülkelerdeki karşı eğilimleri ve bağımsız komünist güçlerin ortaya çıkmasını engellemek ve İ. Yabancı sosyal demokrat partilerle ve Asya ile Afrika'daki ulusçu hareketlerle iyi ilişkiler kurmak. Daha önceden görülmeyen bazı gelişmeler ve bunların olumsuz sonuçları, Sovyet önderlerini yeni tezlerinin önemli bölümünü birkaç ay sonra terk etmek zorunda bıraktı. 20. Kongre'nin yumuşak havasının etkisi altında Polonya ve Macaristan'da bağımsızlık mücadelesi başladı. Bunun üzerine Sovyet ordusu kongrede açıklanan ilkeleri sözde bırakarak, duruma kuvvet kullanarak müdahale etti ve uluslararası komünizmde Moskova'nın bölücü hareketlere göz yummayacağını gösterdi. Kısacası kongre Sovyet ideolojisindeki kavramları geniş çapta yumuşatmış oldu. Ancak Sovyet önderleri yeni tutumlarına kesin sınırlar da getirdiler. Yani Stalin ideolojisini tam anlamıyla bir yana atmadılarsa da yeni koşullara uydurmaya çalıştılar. 4. Ulusal Kurtuluş Hareketleri ve Bağlantısızlar. 20. Kongre'deki rejimin asıl hareket noktası uluslararası durumun çok dikkatli bir çözümlemesini yapmak ve bundan en çok yararı sağlamaktı. Bu yüzden ekonomik ve siyasal etki şanslarının en yüksek olduğu bağlantısız devletlere eğildiler. Sovyetlerin bağlantısız devletler arasında destek sağlama politikasını Kruşçev Kongre'de açıkça belirterek, emperyalist askeri ittifaklara katılmadıklarından dolayı onlara barışsever devletler diye seslenmiş ve sosyalist olsun ya da olmasın tüm bağlantısız devletleri kazanmak istemiştir. Böylece Kruşçev bizimle olmayan bize karşı biçimindeki geleneksel Sovyet ilkesini bize karşı olmayan bizimle haline getirmiştir. Açıktır ki yeni rejimin böyle bir tavır takınmasının nedeni katı bir Doğu-Batı gruplaşmasından ayrı kalmak isteyen devletleri kendilerine yaklaştırmak ya da en azından Batı blokuna katılmalarını engellemekti. Yeni önderler bir yandan bağlantısız devletleri kazanmaya çalışırken, öte yandan Dünya Sosyalist Hareketi'nin önderliğini elden kaçırmamak için yeni bağımsızlığını kazanan Asya Afrika devletleri ve devrimci hareketlerle işbirliği olanaklarını aramışlardır. Kruşçev'in 20. Kongre'de Afrika halklarının uyanışı ve Latin Amerika'da ulusal kurtuluş hareketlerine önem vermesinin nedeni, 7-14 Mayıs 1955 tarihinde toplanan Asya Afrika devletlerinin Bandung Konferansı'nda Sovyetler Birliği'nin bulunmayışı, bunu fırsat bilen CHC'nin Asya ve Afrika devletlerini kazanma politikasına hız vermesi ve konferansın bütün ulusların eşitliği, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, öteki ulusların iç işlerine karışmama ve büyük devletlerin çıkarına olan güvenlik örgütlerine katılmama gibi sömürgeciliğe ve büyük devletlere karşı olan kararlarıdır. Bu durumda Kruşçev alanı CHC'ye bırakmak istemiş, konferansın kararlarını batılı ülkelerin aleyhine kullanma ve böylece Asya Afrika ülkelerine hoş görünme yolunu tutmuştur. 5. Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin. 20. Kongre'de Sovyet tutumundaki bir başka önemli değişiklik, Doğu bloku ülkelerinin belirli bir ekonomik özgürlük kazanmalarının gerekli olduğunun kabulüdür. Kruşçev, komünist dünyada koşulların değiştiğinden söz ederek, her Doğu Avrupa ülkesinin doğal ve ekonomik koşullarına uygun olan endüstri alanında uzaklaşmasının doğru olduğunu söylemişti. Her Doğu Avrupa ülkesinin, Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi ağır endüstrinin her dalını gerçekleştirmesinin artık zorunlu olmadığını da belirtmişti. Bu yeni tutum 1950'lerin ortalarından başlayarak Doğu Avrupa ülkelerinde özellikle ekonomik alanda ortaya çıkan huzursuzlukları yatıştırmak çabaları ile çok yakından ilgilidir. 20. Kongre'de ne Yugoslavya'nın ne de Çin'in eleştirisine rastlıyoruz. Çünkü Yugoslavya ile ilişkiler 1955 tarihinde düzeltilmiş, Moskova-Pekin uyuşmazlığı da henüz ortaya çıkmamıştı. Ancak şu kadarını belirtmek gerekir ki Mao, yeni Sovyetler önderlerinin 20. Kongre'de kişinin putlaştırılmasına yönelttikleri şiddetli eleştirilerin nedenleri arasındadır. Çünkü Stalin Sovyetler Birliği için ne ise Mao da CHC için o idi. Yeni Sovyet politikasının sonuçları. Sovyetler Birliği 1955-1956 yıllarında Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini bu çerçeve içinde yürütürken, 20. Kongre'de ortaya atılan yenilikler, çoğu Doğu Avrupa ülkesinde rejime tepkilere ve yeni gelişmelere yol açmıştır. Bu olaylar Doğu blokunda çok merkezliliğin başlangıcını oluştururlar. 1. Polonya olayları. 1954 yılına gelindiğinde Polonya'da işçi sayısı arttığı halde parti üyesi olan işçi ve çiftçilerin sayısı azalıyor, buna karşılık parti bürokratlarının sayısı artıyordu. Bürokratlar sayıca artarken, aynı zamanda rahat ve lüks içinde yaşayan ayrıcalıklı bir sınıf özelliğini taşımaya başlıyor ve halktan giderek uzaklaşıyorlardı. Aynı zamanda halk arasında Varşova ayaklanmasında Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı ile ilgili bölümde değinilen tutumu unutulamıyor, Moskova'nın siyasal denetimi ve ekonomik sömürüsü konularında partinin alt kademelerinden gelen sorular üst yöneticilerce cevaplandırılamıyordu. Bu gelişmelere karşı parti, Sovyetlerde ortaya çıkan yumuşama havasına da uyarak halkın yaşam düzeyini yükseltme ve siyasi polisin baskısını azaltma yoluna gitti. Ancak bu yeni havayı düşünce alanında da özgürlük anlamında yorumlayan Polonya aydınları, yönetimi eleştiren yazılar, şiirler ve bilimsel araştırmalar yayımlamaya başladılar. Polonya'daki gelişmeleri en çok etkileyen 20. Kongre'de ileri sürülen düşünceler ve açıklamalar oldu. Bu arada 1956 Mart'ında Polonya'nın güçlü adamı ve parti genel sekreteri Bierut öldü. Ülkede tek adam yönetimine son verildi ve Edward Ocep parti sekreterliğine getirildi. 1956 Nisan'ındaki bir parti toplantısında ilk kez temel ekonomik ve toplumsal sorunlar açıkça tartışıldı ve Ocep bazı reformlarda bulunmaya söz verdi. Ayrıca bu toplantıda Gomulka serbest bırakılarak eskiden kendisine yöneltilen bütün suçlamalar geri alındı. İşte tam bu sırada Poznan kentinde bir ayaklanma çıktı. 17 Haziran 1956'da Poznan'da uluslararası bir fuar açılmıştı. 29 Haziran'da kentteki ağır endüstri fabrikalarının işçileri ayaklandılar ve gösterilere başladılar. Ayaklanmanın asıl nedeni çok kötü yaşam koşullarının ve düşük ücretlerin doğurduğu ekonomik sıkıntılardı. Ancak kısa bir süre içinde ayaklanma hükümete yöneltilerek siyasal nitelik kazandı. 2 gün Poznan sokaklarında bir yanda işçi ve halk, Öte yanda polis ve askerler arasında kanlı çarpışmalar oldu. Bunun üzerine parti merkez komitesi Temmuz ayında yaptığı toplantıda, ülke içindeki durumun ve özellikle işçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesiyle ilgili kararlar aldı. Bu arada Gomulka tüm Polonya'da ulusal bir simge durumuna yükseldi. Gomulka 1949'da Tito ile Stalin arasındaki anlaşmazlık sonunda Polonya'nın sosyalizmle ilgili olarak bağımsız bir tutum takınması düşüncesini savunmaktan suçlu bulunarak partiden çıkarılmıştı. Cezalandırılıp hapse atılması ve zorla kolektifleşmeye karşı çıkması kendisini halkın gözünde Moskova'nın direktiflerine karşı çıkan bir ulusal kahraman yapmıştı. Bu koşullar altında toplanan Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi 19 Ekim 1956'da Gomulka'yı parti genel sekreteri seçti ve OÇEP bu karara boyun eğerek görevinden çekildi. Gomulka gibi Moskova'ya başkaldırmış bir ulusal kahramanın Polonya'nın yönetimini ele geçirmesinden hoşnut kalmayan Sovyetler Birliği, Varşova'ya içinde Kruşçev'inde bulunduğu bir heyet gönderdi ve Moskova yanlısı adamların iktidara gelmemesi durumunda askeri müdahale tehdidinde bulundu. 8. Kaset 2. Yüzün Sonu.